Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 36. ayrım. Edgar, teknisyenin etiketlediği notu okuyup yanına geldi. Aynı notu ona da mı göndermiş? Acaba niçin? Herhalde bize bıraktığı notu açıklamak istemeyiz diye düşündü. Bir kopyasını ona gönderip açıklanacağından emin olmak istedi. Ama eğer Chandler başından beri bu nota sahip ise, niçin bizimkini de resmen istetti? Sanırım kendisine puan kazandıracağını düşündü. Polisin elindeki notu mahkemeye sunulması, meselenin jüri tarafından daha ciddiye alınmasını sağladı. Eğer yalnızca kendisine gönderilen notu ortaya çıkarsaydı, benim avukat, değersiz kılmanın bir yolunu bulabilirdi. Emin değilim, yalnızca tahmin yürütüyorum. Edgar başını salladı. Bu arada dedi boş, sen eve nasıl girdin? Ön kapı açıktı, ne kilitte bir zorlama, ne de kapıda çizik vardı. Taklitçi buraya geldi ve kadın onu karşıladı. Bu kez kurbanını kandırıp kendine çekmedi. Bir şeyler oluyor, adam değişiyor, kurbanını yakıyor ve ısırıyor, hata yapıyor, bir şeylerin etkisinde kalıyor. Seks filmlerinde oynayan birini çağırmak yerine niçin bir avukata gidiyor? Locke'un kuşku altında olması çok kötü. Bunun anlamını ona sorabilirdik. Dedektif Harry Bosch diye biri seslendi alt kattan. Harry Bosch! Bosch merdivene yürüyüp aşağıya baktı. Eve girenlerin isim listesini tutan genç devriye ona sesleniyordu. Adamın biri içeri girmek istiyor. Sizinle çalışan deli doktor olduğunu söyledi. Bosch'la Edgar bakıştılar. Bosch tekrar genç polise döndü. Adı neymiş? Polis elindeki not kağıdına bakıp yanıtladı. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden John Locke. Bosch aşağı inerken eliyle Edgar'a işaret etti. Ben onu çalışma odasına alacağım. Hansoff'a söyle ve aşağıya gel. Locke'a masanın yanındaki koltuğa oturmasını söyledi ve kendisi ayakta durdu. Pencereden bakınca medya mensuplarının birinin yapacağı basın açıklamasını dinlemek üzere belirli bir noktada toplandıklarını gördü. Hiçbir yere dokunma dedi Bosch. Ne arıyorsun burada? Duyar duymaz geldim dedi Locke. Ama sanırım kuşkulu kişinin izlendiğini söylemiştin bana. İzleniyordu ama hedef yanlışmış. Nereden duydun? Radyodan. Yolda duydum ve derhal buraya geldim. Tam olarak adresi vermediler ama Carmelina'ya gelince evi bulmak zor olmadı. Helikopterleri izlemek yeterli. Edgar içeri girip kapıyı kapattı. Dedektif Jerry Edgar, seni Doktor John Locke'la tanıştırayım. Edgar başını salladı ama tokalaşmak için elini uzatmadı. Kapıya yaslanıp bekledi. Nerelerdeydin? Dünden beri seni arıyoruz. Las Vegas'taydım. Vegas mı? Niçin Vegas'a gittin? Niçin olacak? Kumar oynamak için. Ayrıca bazı kentlerde yasal olarak çalışan fahişeler hakkında bir kitap yazmak için hazırlık. Bana bak, niçin zaman kaybediyoruz? Cesedi bulduğunuz yerde görmek isterim. Neler olup bittiğini size bundan sonra anlatabilirim sanırım. Ceset çoktan götürüldü doktor dedi Edgar. Öyle mi? Lanet olsun. Belki öldürüldüğü odayı görmek bile. Şu anda orada bir sürü insan var dedi Bosch. Belki daha sonra. Katilin kurbanı ısırmasına ve tenine sigara bastırmasına ne anlam verirsin? Yani bu kez böyle izler mi var? Üstelik öldürülen porno film yıldızı değildi diye ekledi Edgar. Adam buraya geldi, kadını evine çağırmadı. Çok hızlı değişiyor. Benliği parçalanıyor diyebilirim. Ya da belki bilinmeyen bir güç, bir dürtü böyle davranmasını sağlıyor. Ne gibi diye sordu Bosch. Bilemem. Seni Vegas'ta da aradık, otele gitmemişsin. Stardust'a mı? Şey, kente varınca yeni MGM otelinin açıldığını gördüm ve boş oda olup olmadığını sormaya karar verdim. Orada kaldım. Yanında kimse var mıydı diye sordu Bosch. Yani sürekli olarak yanından ayrılmayan biri var mıydı diye ekledi Edgar. Locke şaşkınlıkla onlara baktı. Neler? Ve anladı. Harry, benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır, buraya böyle gelmekle sen mi dalga geçiyorsun? Bence sen... Hayır, yanıt verme. Bak ne diyeceğim. Konuşmaya devam etmeden önce sana haklarını okusak daha iyi olacak. Jerry, kartın yanında mı? Edgar cüzdanından tutuklama anında polisin tutukladığı kişiye haklarını bildiren, Miranda uyarısını yazan kartı çıkardı. Her ikisi de bu sözleri ezbere biliyordu ama emniyet teşkilatı karttan okunmasını yeğliyordu. Daha sonra savunma avukatının mahkemeye çıkıp polisin müvekkiline haklarını tam olarak bildirmediğini ileri sürmesine böylece fırsat kalmıyordu. Edgar kartı okurken pencereden dışarı bakan Bush, haberci kalabalığının müdür yardımcılarından birinin çevresinde toplanmış olduğunu gördü. Brammer da aralarındaydı. Not tutmadığına göre müdür yardımcısının söyledikleri ilgisini çekmiyor demekti. Kalabalığın kıyısında durmuş, sigarasını tüttürüyordu. Herhalde Irving ile Rollenberger gibi konuyu gerçekten bilen kişilerden bilgi almayı bekliyordu. "Tutuklu muyum?" diye sordu Locke. "Henüz değil," dedi Edgar. "Bazı noktaları açığa kavuşturmalıyız," diye ekledi Bush. "İğrenç bir durum." "Anlıyorum. Neyse, şu Vegas gezisini biraz açıklar mısın? Yanında biri var mıydı?" "Cuma günü saat 6'dan 10 dakika önce şuraya park edene dek, tuvalete girdiğim dakikalar dışında yanımda biri vardı. Saçmalık." "Bu kişi kimdi?" "Bir arkadaşım. Adı Melissa Mencken." Locke'un bürosunda çalışan Melissa adlı genç kadını anımsadı Bush. "Çocuk psikolojisi okuyan kız mı? Hani senin büronda çalışıyor, sarışın kız." "Doğru," dedi Locke isteksizce. "Yani bize senden hiç ayrılmadığını söyleyecek mi? Aynı otel, aynı oda filan mı?" "Evet, hepsini onaylayacaktır. Zaten haberi radyoda duyduğumuzda geri dönüyorduk. Şimdi beni arabada bekliyor. Git konuş onunla." "Araba ne?" "Mavi bir Jaguar. Harry, git onunla konuş ve bu işi bitir. Eğer sen benim bir öğrencimle beraber olduğumu ortaya yaymazsan, ben de bu sorgulama konusunu açmam." "Bu sorgu değil doktor. Eğer seni sorguya çekseydik ne olduğunu anlardın." Başıyla işaret edince Edgar, mavi Jaguar'daki kızla konuşmak için dışarı çıktı. Bush, duvarın önündeki iskemlelerden birini çekip masanın karşısına oturdu. "İzlediğiniz kişiye ne oldu Harry?" "İzledik. Ne demek bu? Boş ver." 5 dakika sonra Edgar kapıdan işaret etti. "Dediği doğru Harry. Kız da aynısını anlattı. Ayrıca arabada kredi kartı slipleri var. Cumartesi saat 3'te MGM oteline gitmişler. Victorville'den benzin almışlar ve fişin üzerinde saat yazılı. Cumartesi sabahı saat 9'da. Victorville bir saat mesafede. Yani Chandler öldüğü zaman onlar yoldaymış. Üstelik kız cuma gecesini de adamın tepedeki evinde birlikte geçirdiklerini söylüyor. Biraz daha araştırabiliriz ama bence adam bize doğruyu söyledi." "Pekala," dedi Bush. Ama cümlesini tamamlamadı. "Niçin gidip herkese adamın temiz olduğunu söylemiyorsun? Eğer hala bakmak istiyorsa onu yukarı çıkaracağım." "Tamam." Bush odaya girip masanın önündeki iskemleye oturdu. Locke dikkatle yüzüne baktı. Kız korktu Locke. Bize gerçeği söyledi." "Ne demek istiyorsun sen?" diye haykırdı Locke. Şimdi Bush onu dikkatle inceliyordu. Yüzündeki şaşkınlık ve korku ifadesi gerçekti. Bush artık emindi. Locke'u böyle bir tuzaktan geçirdiği için hem üzülüyor hem de garip bir güçlülük duygusuna kapılıyordu. "Temize çıktın Doktor Locke. Ama emin olmak istedim. Sanırım katilin cinayet işlediği yere geri gelmesi ancak filmlerde olur." Locke derin bir soluk alıp başını eğdi. Bush doktorun bir kamyonla kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtulup kendini toplamak için arabasını kenara çekmiş bir sürücüye benzediğini düşündü. "Allah kahretsin Bush, karabasan gibiydi." Bush başını salladı. Karabasanları çok iyi tanırdı. "Edgar herkese bilgi veriyor. Ayrıca Teğmen'e senin yukarı çıkıp olay yerini incelemene izin verip vermeyeceğini de soracak. Tabii hala istiyorsan." "Harika," dedi doktor ama heyecanını yitirmiş gibiydi. Bir süre konuşmadan oturdular. Bush cebinden sigara paketini çıkardı ve boş olduğunu gördü. Yanıltıcı bir kanıt bırakmamak için çöp sepetini atmak yerine tekrar cebine koydu. Locke'la konuşmak içinden gelmiyordu. Pencereden dışarıdaki koşuşturmacayı izlemeye başladı. Basın toplantısından sonra medya grubu dağılmıştı. Bazı televizyon sunucuları ölüm evini arkalarına almış haberlerini geçiyorlardı. Brammer'ın komşularla görüşüp not tuttuğunu gördü. Edgar içeri girdi. "Yukarısı hazır." Bush bakışlarını pencereden ayırmadan konuştu. "Jerry, sen onu yukarı çıkarabilir misin? Yapmam gereken bir şey şimdi aklıma geldi." Locke ayağa kalkıp iki dedektife baktı. Allah kahretsin sizi. İkinizin de belasını versin. Neyse, bunu da söyledim. Şimdi bu konuyu unutalım ve işimize bakalım. Edgar'la birlikte dışarı çıkarlarken boş seslendi. Doktor Locke. Dönüp yüzüne baktı. Bu herifi yakaladığımız zaman bizimle alay edip böbürlenecektir, değil mi? Locke bir süre düşündü. Evet, kendisiyle, başarılarıyla övünecektir. Sesini çıkarmaması gerektiğini bildiği halde, sessiz kalmak onun için çok zor olacaktır. Böbürlenmek isteyecektir. Boş bir süre daha pencereden dışarı baktı ve yerinden kalktı. Kendisini tanıyan gazetecilerin bir kısmı polis bantının dışından soru yağdırmaya başladılar. Bantın altından geçip yorum yapmayacağını ve müdür Irving'in kısa bir süre sonra kendileriyle görüşeceğini söyledi. En azından bir süre için onları tatmin ettiğini anlayıp arabasına doğru yürüdü. Bremer'ın grup oluşturma fikrine karşı olduğunu biliyordu. Her zaman ötekilerin toplu halde haber peşinde koşmasını bir kenardan izler ve sonra gelip öğrenmek istediklerini sorardı. Boş doğru düşünmüştü. Bremer arabanın yanında belirdi. Şimdiden gidiyor musun Harry? Yo, arabadan bir şey alacaktım. İçerisi çok mu kötü? Yazacak mısın, yazmayacak mısın? Sen nasıl istersen. Boş arabanın kapısını açtı. Yazmayacaksan, evet, içerisi berbat. Yazacaksan, yorum yok. Arabaya eğilip torpido gözünde bir şey arar gibi yaptı ama aradığını bulamadı. Siz bu olaya ne at takıyorsunuz? Yani bebekçi öldüğüne göre buna ne diyeceksiniz? Boş geri çekildi. Taklitçi, ama bu da yazılmayacak. Irving'e sor. Dikkat çeken bir isim. Öyle, gazetecilerin hoşlanacağını düşünmüştüm. Boş cebinden boş sigara paketini çıkardı ve buruşturup arabanın içine attı. Bana bir sigara verir misin? Elbette. Bremer, spor ceketinin cebinden bir paket Marlboro çıkarıp uzattı. Sonra Zippo çakmağıyla sigarasını yaktı. Sol eliyle. Berbat bir kentte yaşıyoruz, değil mi Harry? Evet, bu kent... 31. Aynı gece, saat 19.30'da Boş, kent merkezindeki St. Vibina binasının otoparkında arabasının içinde oturuyordu. Bulunduğu yerden Spring Caddesi'nin köşesine kadar 2. caddenin yarım bloğunu görebiliyor ama Times gazetesi binasını göremiyordu. Önemli değildi çünkü yöneticilerin garajına park etme ayrıcalığına sahip olmayanların tümü, Spring Caddesi'ndeki otoparka ulaşmak için bu sokağın köşesinden karşıya geçmek zorundaydılar. Boş da Bremer'ı bekliyordu. Honey Chandler'ın evinden çıkınca Boş kendi evine gidip 2 saat uyumuştu. Sonra tepenin üstündeki evin içinde gezinip Bremer'ın bu kalıba ne kadar iyi uyum gösterdiğini düşünmüştü. Hatta Locke'u arayıp taklitçinin psikolojisi üzerine birkaç soru sormuş ama Bremer'dan kuşkulandığından söz etmemişti. Daha doğrusu bu konudan hiç kimseye söz etmemişti. 3. hatalı vuruş sizi oyun dışı bırakabilir. Bir plan yaparak evinden çıkmış, Hollywood karakolundan benzin ve gerekli araç gereci alıp bu otoparka gelmişti. Şimdi de bekliyordu. 2. cadde üzerinde evsizlerin adeta sıra olmuş gibi aynı yöne doğru yürümelerini izledi bir süre. Bir çağrıya yanıt verir gibi birkaç blok ötedeki Los Angeles misyonunda yemek yiyip uyuyacak bir yer bulmak amacındaydılar. Çoğunun elindeki torbalarda sahip oldukları tüm mal varlıkları vardı. Boş, gözlerini sokağın köşesinden hiç ayırmadı ama aklı başka yerlere kayıp gitti. Sylvia'nın şu anda ne yaptığını, neler düşündüğünü merak etti. Karar vermesinin çok uzun sürmeyeceğini umut ediyordu. İçgüdüsel kendini koruma tepkileri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyordu. Eğer Sylvia geri dönmezse, atması gereken olumlu adımları düşünmeye başlamıştı bile. Bir bakıma onun varlığı Boş'u zayıf düşürüyordu. Taklitçinin notunu bulduğu anda aklına Sylvia gelmemiş miydi? Evet, Sylvia onun zayıf noktasıydı. Belki de Boş'un yaşam misyonu için doğru insan değildi. Ondan vazgeçmesi daha iyi olurdu. Bremer köşede görünüp otoparka doğru yürürken Boş'un kalp atışları biraz hızlandı. Önündeki bina görüşünü engellediğinden 2. caddeden çıkıp Spring Caddesi'ne geçti. Bremer kart anahtarını kullanarak yeni otoparka gelince Boş çıkış kapısını gözlemeye başladı. 5 dakika sonra mavi bir Toyota Celica parktan çıktı ve sürücü, Spring Caddesi'ndeki trafiği rahatça görebilmek için yavaşladı. Direksiyondakinin Bremer olduğu açıkça görülüyordu. Spring Caddesi'nde ilerlemeye başlayınca, Bosch ardından gitti. Gazeteci Beverly Caddesi'nden batıya gidip, Hollywood'a yöneldi. Bir marketin önünde durup, 15 dakika sonra yiyecek torbasıyla dışarı çıktı. Paramount stüdyolarının kuzeyinde, genellikle bekarların yaşadığı mahalleye girip, müstakil, küçük bir evin yanındaki kapalı garaja park etti. Bosch, bir ev ötede kaldırım kenarına yanaştı. Mahallenin tüm evleri, 3 değişik mimari tarza sahipti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkeye dönen askerlerin satın alabileceği fiyatlarda evlerin inşa edildiği, adeta zaferi simgeleyen mahallelerden biriydi. Ama şimdi bir ev almak için herhalde bir generalin maaşına sahip olmanız gerekiyordu. 1980'li yıllar çevreyi değiştirmiş, zengin iş adamlarının işgal ordusu evlere sahip olmuştu. Her bahçenin önünde küçük bir tabela göze çarpıyordu. 3 ya da 4 güvenlik şirketine ait tabelaların mesajı aynıydı. Silahlı koruma. Bir bakıma kentin en önemli yazısıydı bu. Bosch bazen tepenin üstündeki Hollywood yazısını indirip bu sözcükleri yazmanın daha anlamlı olacağını düşünürdü. Bremer'ın ya posta kutusuna bakmak için ön bahçeye gelmesini ya da evin içindeki ışıkları yakmasını bekledi bir süre. 5 dakika sonra Bremer her ikisini de yapmayınca arabadan inip usulca garaja doğru yürüdü. Hiç farkına varmadan eliyle Smith & Wesson tabancasının yerinde olup olmadığını kontrol etti ama silahı kılıfından çıkarmadı. Bahçe duvarıyla evin arasındaki yoldan garaja doğru yürürken her türlü saldırıya açık olduğunu biliyordu ama silahını çekmenin de yararı olmayacağının farkındaydı. Garajın karanlığına gözlerini alıştırmaya çalışarak kapısında durdu. Kenarı eğrilmiş eski bir basket potasının altında durup "Bremer!" diye seslendi. Garajdaki arabanın motorunun soğuma tıkırtılarından başka bir ses yoktu. Sonra arkasından betonun üzerinde bir ayak sesi duyuldu. Geri dönünce elinde yiyecek torbasıyla Bremer'ı gördü. "Ne yapıyorsun burada?" diye sordu Bosch. "Bunu benim sormam gerekir." Bosch konuşurken gözünü adamın ellerinden ayırmadı. "Beni aramadın, onun için geldim. Ne için arayacaktım? Karar hakkında yorum yapmamı istemiştin. Sen beni telefonla arayacaktın, unuttun mu? Ama artık önemli değil, bu öykü rafa kalktı bile. Günün diğer gelişmelerinin yanında önemini yitirdi. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Taklitçinin haberi 1. sayfadan giriyor. Irving bu ismi açıkça kullandı." Bosch birkaç adım yaklaştı. "Öyleyse niçin Red Wine'da kutlama yapmıyorsun? Yazın ön sayfada çıktığı zaman oraya gittiğini söylemiştin." Bremer, torbayı sağ eliyle tutup, sol elini cebine soktu. Bosch, anahtar sesini duydu. "Bu gece içmek içimden gelmedi, biliyor musun? Bir bakıma Honey Chandler'ı severdim. Sen burada ne arıyorsun Harry? Beni izlediğini fark ettim. İçeri davet etmeyecek misin? Belki birer bira içip ön sayfadaki yazını kutlarız. Üstelik sayfanın üst kısmında çıkacak." Üst kısmında çıkmasına sevindim. Karanlıkta bir süre birbirlerine baktılar. "Ne diyorsun bira konusunda?" "Elbette," dedi Bremer. Dönüp evin arka kapısına yaklaştı ve kilidi açtı. Uzanıp kapının üstündeki ve mutfaktaki lambaları yaktı, sonra geri çekildi ve Bosch'u içeri girmek için davet etti. "Buyurun, salona geçip odur istersen. Ben biraları alıp gelirim." 36. ayrımın sonu. Sayfa 416. Devamı 37. ayrımda.